Sayfa 256. 46. Lemmy Lebip, çevresine uymayan, hiçbir merkeze sığmayan zekalardandı. Avrupa'da doğsaydı belki bir Jorsan, belki de bir Rejan olurdu. Dehaları her türlü hafifliklerini erdem saydırtan ünlü kadınlar arasına geçer, yaptıklarının öyküleri dillerde gezerdi. Bu zavallı kız, okuduğu birkaç kötümser filozofu içine sindirememişti. Onların sayfaları arasından doğayı kırıcı, yıkıcı, insanları sürü şeklinde göre göre insanlığın hayvanlığına inanmış, insan soyuna bağlı bulunduğundan dolayı daima utanmıştı. Bütün soydaşlarını aşağı, birbirine düşman, iki yüzlülükte, çıkarcılıkta, bencillikte, canavarlardan zararlı bulmuştu. Kendi kafasının erdiği gerçeği söylemekte kimseden çekinmemeye başlamıştı. Her türlü yurt gerçeklerinin, törelerin, ölçülerin çerçevesi dışında sevmiş, babasını gücendirmiş, tanıştığı, görüştüğü kimseleri kendi felsefesine boyun eğdirmeye uğraşmış ve herkesle az süre içinde bozuşmuştu. Bu kız için dünyada gerçek kavramıyla ne bilim vardı ne ahlak, ne bilge vardı ne bilgilik, ne edep vardı ne edip. Tıpkı Nietzsche'nin şu sözleri gibi, en iyi müellif edip olduğuna utanan olacaktır. Lemmy'ye birlikte bulunduğu insanları kendi düşüncelerine getiremediği ve istediği gibi yaşama olanağının elde edilemeyeceğini deneyince dünyaya küstü. Nietzsche'nin edipler hakkında söylediklerini bütün insanlar için yaygın sayarak, bu dünyada en erdemli kimse insan doğduğuna utanandır genel kuralını gözlerine bir gözlük gibi taktı. Evreni şimdi bu aşırı kötümser mercekler arkasından seyrediyordu. Artık herkes ona merak getirmiş diyorlardı. Kadınlarca bu söz düpedüz deli demekti. Geçim düşünmüyor, hiçbir işe güce gitmiyor. Nevhayalle şaheser ellerinden akan para destelerinden ona da biraz serpiştiriyorlardı. Onların lütuflarıyla yaşıyordu. Saliha kadın büyük bir insanlık göstererek yanından ayrılmıyor, bütün işlerine bakıyor, işittiği azarlara, hakaretlere aldırmıyordu. Lemmy'ye kimi kez bir suskunluk gelir, saatlerce ağız açmaz, dünyadan elini eteğini çekmiş gibi oda kapısı, pencereleri kapalı, gözleri bir noktaya dikili dalar, düşünür, süzülür, acı gülümsemelerle dövünürdü. Saliha kadın anahtar deliğinden bakarak, "Aman Allah'ım, yine iyi saatte olsunlarla cilveleşiyor. Bu zavallı tazenin hali ne olacak? Sen şifasını ver Tanrım." Duasıyla ellerini dudaklarına yapıştırıp yüzüne sürer. Bir sabah Lemmy'ye ezan okunurken uyanır, pencereyi açar, yıldızlara bakarak müezzini dinlerken birdenbire yine gözleri büyür, saçları ürperir, kafesi sürer, yarı beline kadar sokağa sarkar. Saliha kadın eteğinden tutarak, "Hanım ne yapıyorsun, sokağa düşeceksin." "Bırak, düşersem düşeyim, görmedin mi?" "Ne var?" "Arkasında zembille çingene geçti, çocuğumu getirdi, buralarda dolaşıyor. Ah yavrum Sahire, sırma saçlı kızım, durma koş, yavrumu al getir." Saliha kadın yine o gün nefes ettirmek için hoca çağırır. Lemmy'ye o gün şiddetli isteri nöbetiyle bir kızıl deli halinde kıvranırken fındıkçı Seher gelir. Pek sevinçli bir müjde vereceğini anlatır. Çırpınmalar içinde, "Lemmy'ye kalk, kalk aklını başına topla, gözün aydın." Lemmy'ye ağır ağır gözlerini karşısındakine dikip derin üzgün bir bakışla, "Ne var?" "Müjdemi isterim." "Ben müjde istemem. Bütün hazineleriyle dünyayı bağışlasalar görecek gözüm yok. Hepsi sizin olsun, şeytanların olsun, cinlerin olsun." "Çocuğum bulundu. Güneş saçlı Sahire." Günahkar ana, müjdelenen cennete inanmayan bir cehennemlik umutsuzluğuyla, "Aldatma Seher, aldatma."
"Aldatmıyorum."
"Aldatma diyorum. Şimdi bütün çıldıracağım." "Aldatma."
"Vallahi aldatmıyorum, bana inan, sinirlenme, çarpıntılara düşme, yüreğini ferah tut. Böyle bir gününde Seninle bu derece heyecan taşıran uygunsuz bir şaka edecek değilim ki. Aklını başına al yemeyeceğim. Yavrun sapasağlam, elmas gibi, melek gibi, tombul tombul.
Lemiye titreye titreye gözyaşlarıyla Seher'in kucağına yıkılarak, "O kadar günahkarım ki, bu mutluluk beni sevindirecek yerde korkutuyor. Çocuğuma sarılırsam doğanın çirkin kötülükleri yanında iyilikleri bulunduğunu da kabul edeceğim.
İstersen şimdi çocuğunu görür, onu doya doya bağrına basarsın. Sahirem nerede? Onu melekler mi korudu? Pek uzakta değil, hadi hazırlan, otomobil sokağın başında bekliyor."
Lemiye derinliğini seçemediği bilinmezler evreninden kendine bakan alın yazısının bu gülümsemesiyle cinayetinin onarılabilecek bir evrene girdiğini görerek artık hiçbir şey sormuyor, nereye gideceğini bilmeden hazırlanıyordu. Lemiye'nin hasta bir gül solgunluğuyla kaçmış benzini biraz renklendirmek için Seher onun yüzüne hafifçe bir pompon gezdirdi. Saçlarını derledi topladı, oradan eline geçirdiği nekeşe rengi bir kabı arkasına giydirdi. Şöyle saçlarını yanakları üzerine biraz gelişigüzel dağıtarak başını koyu mor bir tül parçasıyla kundakladı. Sonra,
"Şimdi git aynaya bak. Bilsen Lemiye ne kadar güzelsin. Bu solgunluk sana başka bir tatlı güzellik vermiş. Bu süzgünlük seni saydam peri kızlarına benzetmiş. Sağlığın, hastalığın, şen karamsar zamanların her halin başka türlü güzel. Hiçbir şey gençliğin sendeki büyülü körpeliğini bozamıyor. Güzelsin, çekicisin, yamansın, gönül ayartıcısın. Bir kere sana gönül düşürmüş erkeklere Tanrım yardım etsin."
Lemiye bu sözlerden bir üstünlük, benlik duymak değil, onlara yeterince kulak bile vermeyerek,
"Seher, artık ben hiçbir erkeğin gönlünde ateş yakmak, kimseye karşı gönül ayartmak için yaşamıyorum. Çocuğumu göreyim, onu büyüteceğim. İşlediğim cinayetin alçaltıcı baskısından kurtulayım. Ben onu yetiştirdikten sonra o da bana benim anama babama ettiğimi yaparsa eyvallah. Nasibimle fit olurum. Günahımı böylece ödemiş bulunurum. Fakat hadi çocuğum neredeyse oraya uçalım. Sanıyorum ki biz yetişmeden önce yedi başlı bir ejderha onu bulunduğu yerden kapacak."
Hemen sokağa çıktılar. Olup bitenlerin geçtiği sıralarda epeyce önemli hizmetler görmüş olan şoför Raif'in arabası köşe başında bekliyordu. Lemiye pek büyük telaşlar, heyecanlar içindeydi. Beyoğlu'nda Behçet Hilmi ile yaşadığı o uğursuz apartmandan kendini alıp babasının evine götüren otomobilin işte bu araba olduğunun pek farkına varamadı. Lemiye binerken şoföre,
"İçim içime sığmıyor. Rica ederim kardeşim, pek çabuk gidelim."
Raif saygıyla baş eğerek, "Emredersiniz hanımefendi," dedi. Unkapanı Caddesi Vefa Yokuşu'ndan araba uçtu. Hemen iki dakika geçmeden Hacı Kadın Çıkmazı'nın ağzında durdu. Yol pek dardı, içeri giremezdi. Bu kısa sokağın sonunu tıkayan aşı boyalı, yeşil kapılı, ihtiyarlıktan yana çarpılmış evceğizin kapısı, konukları kabule hazırlanmış açık duruyordu. Önde Lemiye, arkada Seher içeri girdiler. Duvarları beyaz badanalı, yeni silinmiş tertemiz ufak bir maltalık. Emine Hanım yaşına göre kıvrak bir ev kadını kılığında konuklarını karşılamak için orada bekliyordu. Yuvar yuvar hemen önlerine yürüdü. Oğluna dünyada çektirmediği işkence bırakmayan kafası ahir zamanın en azgın düşünceleriyle dolu, iffetsiz, itaatsiz, bu kurumlu paşa kızına karşı olan bütün hınçlarını yenerek oğlunun hatırı için bütün eski yaralarının sızlarını unutarak en şen, gülümser, yüzü ve en tatlı sesiyle, "Buyurunuz yavrum, evime şenlikler getiren aha benim güzel kızım. Yoksul evimiz sizin gibi soylu konukları ağırlamaya elverişli değildir ama elbette kusura bakmazsınız. Terbiyenizden eminim. Doğuşunuz kibar ve yüksektir. Lakin alçak gönüllüsünüz."
Lemiye birden nerede, kimin evinde olduğunu bildi. Ne var ki bu candan, bu içten kabul ve karşılayış pek güzel düzenlenmişti. Buna karşı göstereceği ufak bir kaş çatması, yüz ekşitmesiyle önünde tatlı diller döken bu saf kadının mutluluğunu bir anda kırıp geçirecekti. Bunu anlıyordu. Çünkü bu kadın hep bu yaltaklanmaları evlat hatırı için yapıyordu. Lemiye şimdi kendi de anaydı. Evlat ne olduğunu biliyordu. Eğildi. Kendini elden geldiğince güzel karşılamak için önünde parçalanan bu mübarek kadının derin bir saygıyla elini öptü. Emine Hanım gözyaşlarını tutamadı. Şefkatle titreyen dudaklarını uzattı. Lebi Paşa kızının alnından sımsıcak öptü. Şimdi temiz, beyaz yelken bezleri yayılı merdivencikte yukarı çıkıyordu. Lemiye'nin yüreğine anlatılmaz bir yufkalık, bir yumuşama geldi. Fındıkçı Seher'in bile gözleri sulandı. Emine Hanım'ın elinde mendil, ufak hıçkırıklarını yutmaya uğraşarak ağlıyordu. Sofaya çıkar çıkmaz, karşıdaki odanın açık kapısı önünde boylu boyunca uçuk benziyle Kasım Necati göründü. Bir elinde kundak, ötekinde emzik vardı. Sarı saçlı bebek, serbest bırakılmış mini mini kollarını oynatarak gelenlere bakıyordu. Lemiye'nin çarpıntılarla yanan yüreği birden taştı. Çekim gücünden kaçılmaz bir mıknatıs merkezine düşer gibi çocuğuna atıldı. Aşırı coşkudan ne yaptığını bilmez yarı baygın bir hale geldi. Büyük bir dalga gibi coşan bu anne şefkatinin bir kolu yavrusuna, öteki Kasım Necati'nin omzuna dolandı. Artık ağlamayan yoktu. Bu içe dokunan sahnenin en masum oyuncusu yavrucak bile gözyaşlarıyla nedenini bilmediği bu genel üzüntüye katıldı. Odanın içi, ruhları, Tanrı'nın tükenmez bağışlayıcı lütuflarını açmak için ağlamakla zikredilen bir tapınak şirinliğini ve ruhaniliğini aldı. Sanki bir damla gözyaşı bin günah temizliyor, nereden geldiği bilinmeyen bir tanrısal ses, yarı baygın Lemiye'nin kulağına, ''Tanrı var, sevap var, günah var, sevgi var, sevenler var, melek var, şeytan var.'' diyordu. 47. O hafta Emine Hanım, komşusu Hacer'in yardımıyla 2-3 tencere yemek pişirdi. Mahalleden baba dostu 4 ihtiyar çağrıldı. İmam, muhtarlar geldi. Duvarda yeşil çuhada, cüz kesesi içinde, rahmetli koltukçu Mustafa Ağa'nın Kelam-ı Kadimi, yani Kur'an'ı, ve üzeri kırmızı duvaklı Hilye-i Saadet, Peygamberimizin mübarek niteliklerini anlatan kitap, levha, asılı bulunan büyük odada kantar kâdibi Kasım Necati ile Lebi Paşa kızı Lemiye Hanım'ın nikahları kıyıldı. Bu akşam cuma gecesiydi. Sokak kapısı önünde halk birikti. Evin küçük maltağında gürül gürül dualar edildi. Necati mahalle ihtiyarlarının ellerini öptü. Gençlerden iki küreğin ortasına şiddetli birkaç yumruk yedi. Gerdeğe girdi. Bu yoksulca evin sade nikahıyla birbirine kavuşan genç erkekle kadın en parlak evlenmelerde görülmeyecek bir mutluluğa erdiler. Çünkü dünya geniş bir çile evidir. Biz hep içindekiler şahından dilencisine kadar birer çile çekeriz. Erenler hep çile doldurarak ererler. Ne var ki hayatın kavrayışımızı uyandıran çetin bir dervişlik olduğunu seçemeyenler var. Bu sığ görüşlüler mutluluğu ölümlülere nasip olabilecek sınırın ötesinde ararlar. Boşuna yorulurlar. Bu gerçeği anlamak için önce büyük bir yetenek, sonra da sıkı bir sınav geçirmek ister. Lemiye Lebip ile Kasım Necati de bu yetenek vardı. Sınav da geçirdiler. Onlara doğru yolu aşk gösterdi. Kopmaz bir içtenlikle bağlanarak birbirlerinin değerini bildiler. Ömürlerinde bir kere severler. Necati işte böyle yaratılmışlardandı. Lemiye aşkı gavurca bir inatla inkar ettikten sonra geldi, onu Necati'nin gönlünde bütün sonsuz ateşiyle, kutsallığıyla buldu. Kendine tapan bu gönüle o da tapmaya başladı. O küçük evin dışındaki dünyayı bir ara bozucular ülkesi ve kocasından, kaynanasından başka bütün insanları iblis soyundan sayıyordu. Geçim güçlükleri oranında pek mutlu olan bu evlenmenin senesinde bir oğlan doğdu. Babası adını Kasım Sebati koydu. Sahire ile birlikte büyüyorlar ve üzerlerine titreyen bakışlar birini ötekinden hiç ayırmıyordu. 5 yıl sonra, derin üzüntüyle geçkin vücudu kaşayan Lebi Paşa'nın rahatsızlığı işitildi. Kovulmuş kızının kocası Kasım Necati'nin biraz hovarda huylu, lakin pek namuslu bir delikanlı olduğunu ihtiyar paşa inanılır ağızlardan işitmişti. Lemiye'nin de bir vakit dillere destan olan rezaletlerinden sonra öyle bir küçük evin damı altında barınmasını duyunca sevinmişti. Hele gerçekten aşık bir kocayla
Müslüman saf bir kaynana arasında örtülüp kalmış olduğuna, kimseye bir şey açmaksızın daha çok sevinmişti. Tahir Hanım, paşadan gizli bu küçük kantarcı evine kızını görmeye gidiyor, öpüp koklayarak torunlarını seviyordu. Paşa bir gece şiddetli bir nöbet içinde inleyerek kızını sayıklar. Kısa aralarla Lemiye'yi 4-5 defa çağırır. Gözü önünde ateşin ortaya çıkardığı hayalle konuşur. Ona özlem duyan yüreğinin acıklıklarını döker, baş ucundaki eşini ağlatır, sonra hasta açılır. Paşanın kızına olan derin özleminin sırlarını, ateşin etkisiyle dışarı döktüğünü ve onu dinlerken geçirdiği büyük üzüntüyü Tahir Hanım gider kızıyla damadına anlatır. Onlar da pek çok üzülürler. Kasım Necati bu hastalığa karışan bayram gününü, kayınbabasının elini öpmek ve onu kızıyla barıştırmak için elverişli iyi bir durum sayar. Kaynanasıyla bu konuda yollar arayıp bulurlar. Anasını, karısını, çocukları yani bu küçük ailenin hepsini bir araya toplar. Konağa giderler. Paşa da hastalığın tehlikeli günlerini atlatmış bulunur. Başında takke, dizinde battaniye, şezlongla uzanmış paşayı birden heyecan sarsıntısına uğratmamak gerek. Bunun için en yumuşak ve uygun kelimelerle bu ziyaret biraz çıtlatılır. Sonra Tahir Hanım damadını, kızını, torununu odaya alır. Yalnız Sahire'yi dışarıda Emine Hanım'ın yanında bırakırlar. Necati bir elinde eşi Lemiye, ötekinde oğlu Sebati, ikisinin ortasında içeri girer. Üçü birden sığınma yaşlarıyla paşanın dizlerine, ayaklarına kapanırlar. İhtiyar hasta da pek derin bir üzüntüyle göz pınarlarından sızan damlaları tutamaz. Romatizmalı kollarını açar. Damadını, kızını, torununu birer birer bağrına bastırır. Paşa, yıllarla süren yaslardan, acı sıkıntılarından ve pek acıklı bir ayrılıktan sonra, yalnız kızına değil, dinç, şefkatli, mert ve hiçbir şeyini esirgemeyen bir güveyle, çevik ve zeki bakışlı, nur topu gibi torununa kavuşur. Gözler, insan düşkünlüğünü geçici bir süre için yıkayan yaşlarla nurlanır. Birikmiş günahları silen, insanlığı bilinemez hangi yüce evrenlere doğru yükselten kutlu yaşlar. Yürekleri yufkalıkla, şefkatle titreten kutlu yaşlarla gözler nurlanırken bu sarmaş dolaş, bu üzüntü anında içlerden gelen ahlar arasından tatlı, ince bir çocuk sesi yükseldi. Bir de baktılar ki Sahire. Şeytan kız nasıl etmişse Emine Hanım'ın gözetmesinden yavaşça kurtulup içeri dalmış. Herkes de bedbeniz uçar. Ne var ki kimse de bu masum atılganı kolundan tutup dışarı atmak yürek katılığı görülmez. Kızcağız gerçekten büyüleyici bir şen gülüşle şezlonga doğru yürüyerek en çekici ve fıkırdak sesle ''Paşa baba, ben de geldim. Beni içeri koymak istemiyorlardı. Dışarıda haminem bir kadınla lakırdı ederken ben de usulcacık kaçtım.'' Hastanın benzi bütün bütün atar. Bayat bir limon sarılığı alır. Elleri hafif birer titremeyle sarsılır. Söylemek istediği sözü geri yutan dudaklarının titreyerek aralık kaldığı görülür. Paşa bu küçük yaratığın aile namusunun alnında bir ur gibi fırlayıp çıkan çocuk olduğunu anlar. Herkes bu acı susuşun ağırlığı altında terler dökerek ezici bir utançla önüne bakar. Bu sırada kızcağızın gevrecik körpe sesi odanın içinde bir çıngırak gibi öter. ''Paşa baba, hasta mısınız?'' Paşa bu masumca soruya hemen bir içgüdüyle elinde olmadan cevap verir. ''Evet kızım.'' Sahire bu karşılıktan üzüldüğünü gösterir bir göz süzgünlüğüyle ve dudak büküklüğüyle. ''İnşallah iyi olursunuz efendim.'' duasından sonra öpmek için battaniyenin arasından ihtiyarın elini araştırırken, hayata yasak yoldan gelen bu töre kaçığı torununa karşı büyük babanın kanı kaynar. Onu kucağına çekerek, ''Kızım senin adın ne?'' ''Sahire efendim.'' ''Sen gerçekten Sahire'ymişsin be.'' ''Evet efendim, Sahire'yim.''
Paşa iki yanağından coşkunlukla öptükten sonra yüreğinden kaynayan bir sevgiyle yaşlı gözlerini torununun göz bebeklerine diker. Derin bir tutkunlukla Masum'a bakarken çocuk cebinden ufacık bir mendil çıkarır. Mini mini yumuşak elleriyle yanaklarını okşar gibi dedesinin yaşlarını silerek, "Ağlamayınız efendim, annem de beni okşarken daima böyle ağlar."
Heybeli Adı, 23 Şubat 1922. Kitabın sonu. 4 Ağustos 2008. Sayfa 264.